Ayrım 67, sayfa 783. Kurtulduktan sonra da acı son bulmamıştı. Bu anda Tomasya'nın çadırından seslenildiğini duydu. Gabriel Bagratyan gelsenize. Gabriel İskui'nin yaralı ağabeyinin yanında olacağını sanmıştı. Ortalıkta görünmüyordu. Olanlar saçma bir kayıtsızlık içinde yitip gitmişti. Papazı hararetli bir heyecan içinde buldu. İskui nerede Gabriel Bagratyan? İsa aşkına İskui'yi nerede bıraktınız? İskui, gece yarısından sonra bir süre topların olduğu tepede benim yanımdaydı. Ondan sonra karımın yanına gitmesini rica ettim. İşte sorun bu ya diye bağırdı papaz. Daha sabahleyin onun sizin yanınızda mevzide olduğundan kesinlikle emindim. Geri gelmedi, kayboldu. İnsanları gönderdim, saatlerdir arıyorlar. Fransız sıhhiyeciler beni çoktan aşağı götüreceklerdi. Ama İskuhisiz dağı terk etmem. Eğer ona bir şey olduysa dağı terk etmem. Gabriel'in koluna sıkıca tutunup yarasına rağmen ayağa kalktı. Suçlu benim Bagratyan, bunu size şimdi açıklayabilirim. Ben suçluyum. Tanrı hepimize lütufta bulunurken beni çocuğumla ve kız kardeşimle bizzat cezalandırıyorsa haklıdır. Karım da yalnızca bu sınavın bir aracıydı. Peki karınız nerede diye sordu sükunetle Gabriel. Aşağıya koştu çocukla birlikte. Aşağıda süt olduğunu söylediler. Ondan sonra tutulacak gibi değildi. Heyecan yaralı adamı sarmıştı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama hemen düştü. Lanet olsun, hiçbir şey yapamıyorum, hareket edemiyorum. Bir şey yapın Bagratyan, İskui konusunda siz de suçlusunuz, siz de. Bekleyin papaz, gidiyorum. Gabriel bu sözleri zor söylemişti. Sonra üç çadır mevkiinden ileriye yürümeye başladı. Ama pek uzağa gitmemiş bir yere oturup gözünü maviliğe dikmişti. Donuk aklından hep aynı düşünce geçiyordu. Demek kurtuluş bu. İskui ile gece yaptığı konuşmayı anımsamaya çalıştı. Ama ayrıntı değil, yalnızca hayali bir tevekkül esintisi kalmıştı geriye. Verilen sözü anımsatmak, son karar anında yanında olmak için gelmişti. Oysa o İskui'yi kendinden uzaklaştırmış, Juliet'e göndermişti. Bu çok doğaldı. Şimdi dönüp baktığında, dünkü felaketten sonra bile kurtuluşa inancını hala yitirmediğini anlıyordu. İskui güvenlikte olmalıydı, düşüncesi bu değil miydi? Ama İskui veremeyeceği bir şey istiyordu ondan. Yok oluşa kararlı kutsal bir inanç. Bu inançla da onu hayal kırıklığına uğratmak zorunda kalmıştı. İskui neredeydi şimdi? Gabriel nedenini bilmiyordu ama ruhu İskui'nin artık yaşamadığı, daha o gece ölmek istediği, damlacıkta kaybolan kızın bütün aramalara rağmen bulunamayacağı inancıyla doluydu. Buna rağmen gerekli talimatları vermek için donmuş umutsuzluğundan sıyrıldı. Gabriel Bagratyan yanılmıştı. İskui yaşıyordu. Adam yardım edecek birilerini çağırmak için düdüğünü dudağına götürdüğünde dansçı Kövork kızı bulmuştu. Yeterince geç. Bu ancak İskui'nin o gece yolunu yitirip küçük bir uçuruma ya da daha doğrusu hafif yabani otların yetiştiği bir çukura düşmüş olmasıyla açıklanabiliyordu. Bu çukur elbette alışılmış yolların uzağında kayalık taraçaya çıkan engebeli arazideydi. Bu uğursuz bölgede sabaha karşı ne aramış olduğuna hiç kimse bir yanıt alamamıştı. Kollarında ve bacaklarında birkaç çizik dışında kıza hiçbir şey olmamıştı. Yara, kemik kırılması, sarsıntı, evet burkulma bile yoktu. Ama yine de karanlıkta düşüşü İskui'nin günlerdir hem direndiği hem de teşvik ettiği ölümcül zaafiyet durumunu nihayet ortaya çıkarmıştı. Kevork genç kızı bambaşka yüklere alışkın kollarında taşırken bilinci tümüyle yerindeydi. Gözleri kocaman, neredeyse neşeliydi ama konuşamıyordu. Son hastaları taşımakla görevli sıhhiyeciler arasında iyi ki Guişen'den genç bir yardımcı doktor kalmıştı. İskui'ye güçlü bir kalp ilacı verdi ama daha kötü bir şey olmaması için güçten düşmüş kızın olabildiğince çabuk gemiye götürülmesinde ısrar ediyordu. Gecikmeksizin ve fazla konuşmadan papaz Tomasyan'la İskui sedyelere bağlandılar. Gabriel, Kristofor'a eşyalar taşınır taşınmaz üç çadırda içindeki bütün eşyalarla hemen yakma görevini anca verebilmişti. Gabriel mümkün olduğunca İskui'nin yakınında olmaya çalışmaktaydı. Ama dik yokuşa bir adam zor sığıyor, çıplak kaya duvarlarının sağ tarafa açıldığı yerlerde taşıyıcılar yükleriyle sağ salim geçmede epey zorlanıyorlardı. Önde yaralı papazın bulunduğu sedye sallanarak yol alıyor, arkadan yanında yarıyordu. Ama kafile bununla tamamlanmış olmuyordu. Çünkü arkada 23 Ağustos çarpışmasında ayaklarından yaralanmış 3 kişi, bir de lohusa kadın daha taşınmaktaydı. Bunun dışında yanmış kulübelerden geriye kalmış mal varlıklarını toplamış olan bir savaşçı kalabalığı da kafileye eşlik etmekteydi. Taşıyıcılar dağ basamaklarında 3-4 kez mola verdiler. Bu molalarda Gabriel İskuhi'ye eğiliyor ama o da konuşamıyordu bir türlü. Çünkü iki adım önlerinde Aram Tomasya'nın sedyesi vardı. Ayrıca doktor kıza bir yudum süt içirmek ve nabzını ölçmek için ikide bir geliyordu yanlarına. Gabriel yavaş sesle yarım cümleler söyleyebilmişti ancak. ''Nereye gitmek istiyordun İskuhi? Niyetin neydi? Orada?'' Kızın gözleri yanıtlamıştı. ''Neden bana bilmediğim bir şeyi soruyorsun? Bir dalgalanmaydı. Artık çok az zamanımız var. Gecikenden çok az.'' Gabriel kızın yanına diz çöktü. Elini sanki konuşmasını sağlamak istiyormuş gibi başının altına sokmuştu. Oysa kendi sözcükleri de çok az duyuluyordu. ''Ağrın var mı?'' Gözleri hemen anladı ve yanıtladı. ''Hayır, bedenimi hiç hissetmiyorum. Ama her şey böyle sonuçlandığı için çok acı duyuyorum. Bu gemiler gelmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Şimdi bir son gerçekleşti ama bizimki değil Gabriel.'' Gabriel'in gözleri ne İskuhi'ninkiler kadar iyi konuşabiliyoruz ne de okuyabiliyordu. O nedenle tümüyle yanlış bir şey söyledi. ''Bu yalnızca küçük bir kolapsüs İskuhi ve açlık.'' Ve yardımcı doktora dönerek Fransızca devam etti. Doktor da aynı düşüncede. 3 gün içinde Port Said'e vardığımızda tümüyle dinlenmiş olacaksın. Daha çok gençsin. Çok genç İskoyi. Kızın gözleri kararmıştı. Sertçe yanıtladı. Bu anda böyle banal sözcükler söylememeliydin Gabriel. Yaşamam ya da ölmem beni hiç ilgilendirmiyor. Eğer ölümü özlediğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Belki yaşayacağım. Ama gemiye çıktıktan sonra her şeyin başka olacağını bilmiyor musun? Sen de ben de başka olacağız. Sadece Musa Dağı'nın toprağına bastığımız sürece birbirimize aitiz. Sen benim aşkım, ben senin kız kardeşin olarak. Gabriel her şeyi olmasa da bazı şeyleri anlamış görünüyordu. Ağzından yavaşça dökülen kızın gözlerinden gelen sözcüklerin yansıması gibiydi. Evet, nerede olacağız? Sen ve ben, kız kardeşim. İskuin'in ağzı daha öncekilerin hepsiyle çelişen iki sözcük söylemek için ilk kez açıldı. Senin yanında. Sonra sıhhiyeciler sedyeleri kaldırıp geri kalan zahmetsiz yola devam ettiler. Artık sesler kargaşası duyulmaya başlamıştı. Aşağıda sahilde dar kayaların üzerinde çok tehlikeli bir itiş kakış vardı. Herhangi bir bahaneyle karaya çıkma işini almış olan tayfalar bu sıkışıklığı daha da arttırıyordu. Yüzlerce karışıklıkla çılgın bağıntıların eşlik ettiği gemilere bindirme işi de sürüyordu. Gabriel Bagration dört yandan ricalar, istekler, sorular yağmuruna tutulmuştu. Yurttaşları kurtuluş mucizesiyle onun arkasında mantıklı bir nedensellik ilişkisi olmaksızın gizli bir bağ kuruyorlardı. Güçlü Fransızların akrabası olarak Musa Dağlılara dışarıda sürgünde de yardım edilebilecek. Tanrı tarafından gönderilmiş bir adamdı o. Özellikle Önderler Konseyi'ndeki muhalifleri, herkesten önce muhtarlar, Thomas Kebusyan ve hareketli fare gözleriyle karısı, şimdi yaltaklanma tavrı içinde ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Gabriel kendilerine iltimas geçmesine heyecanla talep eden insan selinin arasından zorla geçmişti. İskele'ye vardığında Aram'la İskuin'in bulunduğu bot artık kıyıdan uzaklaşmıştı. Zira sorumlu subayın emri üzerine hastalar daha önce naklediliyordu. Juliet de çoktan Tu Amiral'in motorlu botuyla Jeanne d'Arc gemisine taşınmıştı. Güneş dayanılmaz parlaklıkla cam kırığı ve parçalar halinde denizin üstüne uzanmıştı. Çok sayıda bot savaş gemilerine doğru yol alıyor, başkaları ise sahile yanaşıyordu. İskuhi botun içinde yatıyordu. Gabriel onu görememiş, sadece Musa Dağı'da doğan ilk çocuğu zavallı bir çıkın halinde kıpırdanmadan kolunda tutan Hofsanlağ'ın kas katı figürünü fark etmişti. Gemilere bindirme işlemi son derece yavaş yürüyordu. Aşılması gereken birçok zorluk vardı. Gerçi köy cemaatlerinin yarısından fazlasını nakil gemisine yerleştirmek pekala mümkündü. Ama yer sorununun böyle kolayca çözümlenmesine doktorlar karşı çıkmışlardı. Binlerce kişinin hastaların arasında üst üste yığılması halinde korkulu durumlar doğabilirdi. Nakil gemisi yalnızca hastalar, güçten düşmüşler, kuşkulular, perişan durumda olanlar yerleştirilmeli, bunlar böylece mürettebattan ve halkın sağlıklı bölümünden ayrılmalıydı. Böylece çirkin nakliye gemisi kuru vazöre ya da Jeanne d'Arc'a bakıldığında sefalet, döküntü, süprüntü yerini oluşturuyordu. Subaylardan ve doktorlardan oluşmuş bir komisyon her Ermeni'yi gemiye almadan önce tek tek sağlık ve haşerat kontrolüne tabi tutuyordu. Bu konuda çok katıydılar. En ufak bir kuşku uyandıran hemen nakliye gemisine sürülüyordu. Bu muayene komisyonunda Musa Dağı'nın önderlerinden sadece Terhay Kazum vardı. Saatler geçtikçe daha da güçsüzleşen hekim Bedros'u şef doktor çoktan Guişen'e göndermişti. Öğretmen Hapet Şatakyan da bu profesörün güvertesinde Batı uygarlığının alışılmadık zevkleri içinde mest olmuş dolaşıyordu. Öte yandan muhtarlık görevlerini bitmiş sayan muhtarlar öyle görünüyordu ki kendilerini sadece aile babası gibi hissediyorlardı. Evli köy papazlarıyla diğer öğretmenler de aynı durumdaydı. Her halükarda hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı. Böylece halkın çıkarlarını savunmak, yani ailelerin gereksiz yere parçalanmaması ve nakliye gemisine gerekli kişilerin gönderilmesi için subayları ve doktorları etkilemek sadece Terhay Kazun'a kalmıştı. Gabriel Bagration iskelenin yakınında görev yapan muayene komisyonuna yaklaştı. Ellerini Terhay Kazun'un omuzlarına koydu. Haykozun yine her zamanki gibi bal mumundan yapılmışa benzeyen sakin yüzünü döndü. Yanmış sakalıyla yanağındaki yanak izi damlacıktaki son olaylara tanıklık etmekteydi. Çekingen ama kararlı bakışları uzun süre Gabriel'in bakışını kavradı. Bu pek ender olurdu. ''Sizi gördüğüm iyi oldu Gabriel Bagration. Sormak istediğim bir şey var.'' Ermenice konuştuğu için Fransızlar hiçbir şey anlayamayacak olmasına rağmen yavaş konuşuyordu. İşlerinden en kötüleri olan ikisi kayboldu. Oskanyan'la Kilikyan'ı kastediyorum ve diğer bazıları da. Kilikyan öldü dedi Gabriel. Bunu söylerken hiçbir şey hissetmemişti. Terhay Kazun'un gözü sanki olanı kavramış gibi bir an seyirdi. Sonra bir grup Ermeni erkeğin sıkış tepiş durduğu bir kayanın üstüne işaret etti. Sorum şu, bu alçakların kurtarılmaya hakkı var mı? Onları buradan kovalamam gerekmez miydi? Gabriel bir an bile düşünmeden yanıtlamıştı. ''Bizim kurtarılmaya hakkımız var mıydı? Biz kurtarıcı mıyız? Her halükarda kurtarılmış insanlar olarak herhangi bir kimseyi kurtuluşun dışında tutmaya hakkımız yok.'' Terhay Kazun hafifçe gülümsedi. ''İyi, sadece emin olmak istemiştim.'' Papaz artık bu sabahki gibi berbat görünmüyordu. Gemideki din adamlarından biri giysisini ödünç vermişti. Ellerini papaz kisvesinin kolları içine saklama alışkanlığı, şimdi papazı hiç alışkın olmadığı bir hareketle cebine sokmak zorunda bırakmıştı papazı. Her zamanki gibi şimdi de aynı düşüncede oluşumuza sevindim Gabriel Bagration. Ve ilk kez neredeyse utanç bir şefkatle gülümsedi. Gabriel insanların kontrol edilişini uzun süre izlemişti. Ama tümüyle dalgın olduğu için gördüğü anlamsız bir gidiş gelişti sadece. Terhay Kazun bir süre sonra şaşkınlıkla döndü. ''Siz hala burada mısınız Bagration? Jean d'Arc'ın motor botu şimdi geri geliyor. Bakın, burada bana yardım etmeniz gerekmez. Sizin göreviniz bitti ve kutsandı. Benimki hala sürüyor. Tanrı sizinle olsun, gidin ve dinlenin. Ben Guişen'de olacağım.'' İçsel bir direniş Gabriel'i kesin olarak veda etmekten alıkoyuyordu. ''Belki tekrar size bakmaya gelirim Terhay Kazun.'' Yine bekleyenlerin arasından zorla geçip dağ yoluna doğru hedefsiz birkaç adım attı. Karşıdan Avakyan geliyordu. Arkasında Christopher, Missak ve Keborg. Bagrationların eşyalarını sürükleyerek getiriyorlardı. Bu sadık adam dik yokuştan aşağıya insan gücüyle taşınabilecek her şeyi almıştı. Sadece karyolalar ve ev eşyaları çadırlarda ölüme terk edilmişti. Gabriel güldü. ''Selam Avakyan, bu zahmet niye? Sanki Mısır'a zevkli bir eğlence gezisine gidiyormuşuz gibi görünüyor.'' Öğrenci patronuna nikel kaplı gözlüğünün ardından şeylerin değerini, her şeyden habersiz varlıklı birinden daha iyi bilen yoksul bir adamın yüz ifadesiyle cezalandırarak baktı. Gabriel onu kolunun altına almış sıkıca tutmuştu. ''Bir kez daha sizin yardımınıza ihtiyacım var, Avakyan dostum. Deminden beri bunun nasıl yapılabileceğini düşünüyorum. Dinlenmeye sınırsız ihtiyacım var ama önümüzdeki günlerde hiç huzur bulamayacağım. Tu amiral beni masasında yemeğe davet etti. Yani kayıtsız bir sürü insanla saatlerce konuşmak, anlatmak, övünmek ya da alçak gönüllü davranmak zorunda kalacağım. Hepsi aynı derecede sıkıntı verici. Her halükarda yeni bir tutsaklık. Bunu istemiyorum. Anlıyor musunuz Avakyan? İstemiyorum. Hiç olmazsa bu 3 gün yalnız kalmak istiyorum. Tamamen yalnız. Ve o nedenle Jean d'Arc'a değil nakliye gemisine bineceğim. O gemide çok az subay var. Herhalde bana özel bir kamera verirler ve rahat ederim. Samuel Avakyan'ın yüzü korkulu bir ifade almıştı. Nakliye gemisi? Efendi mutlaka karantinaya alınır. Karantinadan korkmuyorum. Ama 40 günden fazla süren bir tutsaklık olabilir bu. İstersen beni serbest bırakırlar. Avakyan sağlam itirazlar arıyordu. Sonuçta kurtarıcımız olan Tu Amiral'i gücendireceksiniz. İşte sorun bu. İşte bu konuda bana yardım etmelisiniz Avakyan. Hemen benim adımı bildirip binin bota. Herhangi akla uygun bir nedenle benim adıma özür dileyin. Nakliye gemisinin en güvenilmez insanlarımızla dolduğunu, bunları denetleyecek biri olmadığını söyleyin. Süre kısa olduğu için organizasyon yapılamadı. Oysa birinin bunlar arasında düzenin saptanması gerekiyor. Bunu ben üstlendim. Avakyan pek inanmadan bakıyordu. Gabriel ısrar etti. Bu neden gerçekten inandırıcı, rahat olabilirsiniz. Yaşlı bir asker ve denizci gösterilen bu özeni anlar. Başka bir şey düşünmez, inanın bana. Hadi öyleyse, hoşçakalın Avakyan. Öğrenci hala kararsızdı. O zaman birkaç gün görüşmeyeceğiz demektir. Avakyan'ın sözcükleri korkulu duyuluyordu. Ama Gabriel iskeleye doğru baktı. Zaman azaldı Avakyan. Jean d'Arc'ın motorlu botunun son seferi olmalı bu. Kağıtlar şimdilik sizde kalsın. Bot sabırsızlıkla uyarı sinyalleri veriyordu. Avakyan Gabriel'in elini sıkmaya bile zor zaman bulmuştu. Arkasından dalgın dalgın baktı. Sonra subaylardan birine botların nakliye gemisine ne zaman gideceğini sordu. Hastaların çoğu güverteye çıktığından tecrit edilenler en son bindirilecekti. Komisyonun çevresinde itişip kakışan kalabalığa bakarak bu daha saatler sürebilir diye düşündü. Bundan hiç hoşnutsuz değildi. Tu amiralle Jean d'Arc'taki yaşamdan kurtulmuş olduğuna seviniyordu. Ağır adımlarla dağ yoluna doğru rahatça yürüdü. Daha çok zamanı vardı ve aşağıdaki kadın bağırtılarıyla yakıcı Eylül güneşinden sessizliğe, gölgeye kaçmak iyiydi. Gabriel halkın ayrıcalıklı kesimini engellememeleri için tecrit edilenlerin gönderildiği toplama yerinden geçmek zorundaydı. Çoğu tabii en başta mezarlık halkı haşerat muayenesi zahmetine katlanmadan kendileri buraya gelmişti. Bagration yolculuk arkadaşlarını gördü. Sato sırıtıyordu. Bir süre yanında yürüyüp elini uzatarak dilendi. Yoğun olukta bunu asla yapmamıştı. Birkaç asker kaçağı heyecanla ayağa fırladı. Nunik ve ağıt yakan diğer kadınlar yabancı bir dünyaya kaçırmayı düşündükleri çürümüş hazinelerle dolu torbalarının üstünde oturuyorlardı. Sol ellerinde uzun çoban değnekleri olduğu halde efendiyi, Gabriel Bagration'ı, Bagrationların sonuncusunu, Mesrop'un oğlunu, büyük hayırsever ve kilise bağışçısı Avedis Bagration'ın torununu selamlamak için sağ ellerini göğüs, ağız ve alınlarına değdiriyorlardı. Zamandan bağımsız Nunik ise Hekim Bedros'tan saklı, şeytanı kaçırmak için demir çubuklarla kapıya ve duvarlara haçlar çizerek doğumuna gizlice katıldığı çocuğu selamlamaktaydı. Kahinlere benzer başlarıyla kör yaşlar hafifçe şarkı söyleyerek yerde oturuyorlardı. Göz oyuklarına kocaman sinekler konmuştu. Geçmişin etkilemediği, gelecekten kaygı duymayan bu hain körler göz oyuklarındaki sinekleri kovalamadan kendi kendilerine şarkı söylüyorlar, neler olduğunu neredeyse hiç sormuyorlardı. Yurt yitirmemişlerdi. Yalnızca içsel coşkunluklarını dinliyor ve körlerin kılavuzu Nunik, Vartuk, Manuşak'ın kendilerini, canları nereye isterse oraya götürmelerine izin veriyorlardı. İnce mırıltıları, tiz sesli büyülü titreşim hoşnutluk içinde bir yakınma gibi geliyordu kulağa. Ama tam da bu mırıltı Gabriel'in yüreğini ağırlaştırmaktaydı. Stepan'ı kendine çekiyordu. Körlerin şarkısını dinlemek zorunda kalmamak için dağ yolunda yürümeye devam etti. Ama bu kez de kulağına Juliet'in garip papağanımsı konuşması ve Stefan'la ilgilen çığlığı gelmişti. Bilincinde olmadığı derin düşüncelerle gittikçe daha hızlı yürüyordu. Nihayet şaşkınlıkla durdu. Demek bu kadar yukarıya çıkmıştı. Burası iyi bir yere benziyordu. Yavaş yavaş yükselen yosunla bir dağ eğimi, arbutus ve mersin ağaçlarıyla kaplı doğal kayalık bir yerdi. Buraya oturdu. Oturduğu yerden her şeyi, aşağıda sert ve çıplak kayalıklardaki kargaşayı ve kıpırtısız donup kalmış mavi gri beş gemiyi tam olarak görebiliyordu. Nakliye gemisi dışta en açıkta demirlemişti. İskuhi'nin bulunduğu Guişen en yakındaydı. Papazın balık avı için yapılan salı sert ve çıplak kayalıklara sağlam gemi halatlarıyla bağlanmıştı. Tayfalar bunun üzerine dar bir geçit köprüsü koymuşlardı. Kurtarılanlar botlara ulaşmak için birbiri ardından bu uzun tahtanın üzerinden dengelerini sağlayarak geçiyorlardı. Bazen kurulan düzenek sallanıyor, sular sıçrıyor ve kadınlar bağırışıyordu. Bu tablo başka görüntüleri geri itmekteydi. Kalabalık hala azalmamıştı. Zamanım çok, çok fazla diye düşündü Gabriel. Ama böyle düşünmemesi gerekirdi. Yarı donmuş birinin karda yatmaması gerektiği gibi buraya oturmaması gerekirdi. Gemiye bindirme tablosu olduğu yerde tek düze sallanıp duruyordu. ve Tanrı Gabriel Bagration'ın üzerine müthiş bir uyku gönderdi. Bu uyku 40 günün tüm yorgunluklarından, uyanık geçirilen tüm gecelerden hazırlanmıştı. Bu uykuya karşı koyacak hiçbir irade, hiçbir güç yoktu artık. Anneler akşam olduğunda gözleri kapanan çocukları için şöyle der: uykusu geldi. Gabriel Bagration'ın uykusu gelmişti. Hayır, gelen uykusu değil, ölümüydü. 7. Bölüm. İçimizdeki ve üstümüzdeki anlatılmaz olanı. 5 gemi sireni avaz avaz bağırıyor. Çeşitli tonlarda karma karışık, kısa, tehditkar, derin. Gabriel Bagration sakin sakin gözlerini açtı. Bakışı az önce terk ettiğini sandığı sallanan tabloyu arıyor. Canlı dalgalar tek bir insanın bulunmadığı boş kayalıklara sıçrayıp duruyorlar. Sal parçalara ayrılmış yüzüyor. Guishan artık hareket halinde. Baş tarafını güneybatıya doğrultmuş, denizi derin derin yarıyor. Filo'nun diğer gemileri onun önünden gidiyorlar. Hantal ama yine de ne istediğini bilen cazibeli dansçılar gibi mükemmel bir şekil oluşturmaya çalışıyorlar. Jean d'Arc yavaş yavaş bu figürün ortasına doğru manevra yapıyor. Gabriel dikkatli gözlerle izlemekte. Ancak şimdi düşünüyor, ya Ter Haykazun, o bir şey fark etmedi mi? Hayır, benim Jean d'Arc'ta olduğumu sanıyor o. Ayağa fırlayıp seslenmeye, kollarını sallamaya başlıyor. Fakat sesi yetişemiyor, hareketleri umutsuz birinin hareketleri gibi değil. Güneş bu saatte Ras el Chanser'in çıkıntısına düşer. Musa Dağı'nın dik yamaçları bütünüyle gölgedir şimdi. O nedenle Bagration mantıklı davranıp hemen çıplak kayalıkların oraya, en açıktaki kayalığın üstüne çıkmalı ve kendisini belli etmek için her türlü çareye başvurmalıydı. Bu işenin güvertesi parmaklıklara yaslanmış ve şimdi arkalarından hayal kırıklığına uğramış bir katil gibi karanlık yüz ifadesiyle baktığını sandıkları, yaşamlarının dağına veda eden Ermenilerle dolu. Deniz yüksek sesle soluk alıp veriyor, pervaneler de gürültüyle çalışıyor olsa da güvertede ya da gözetleme kulesine herhangi biri Gabriel Bagration'ı fark ederdi. Ama talihsiz adam sadece gölgeye düşen yerinden ayrılmamakla kalmıyor, sanki böyle faydasız külfetlerden usanmış gibi el sallamayı ve bağırmayı da kesiyor. Gerçekten Gabriel içini dolduran huzura çok şaşırmış durumda. Bu durumdaki insanın çılgınlar gibi yardım istemesi, suya atlaması, arkalarından yüzmesi, kurtarılması ya da boğulması, ikisi de aynı şey, gerekirdi. Gemiler çok yavaş gidiyor, daha zaman var. Gabriel kendi sükûnetini anlamıyor. Uyku hala kanını mı dondurmakta? Fransızların koyu kahve ve konyakla doldurduğu matarası oturduğu yerde duruyor. Umutsuzluğunu uyarmak istercesine büyük yudumlarla içiyor. İçki tam tersi etki yapıyor. Kanı bütünüyle harekete geçiyor. Adaleleri gevşiyor. Ancak sükûneti asla imdat çağrısına ve ölüm korkusuna dönüşmüyor. Sadece daha aktif bir biçim alıp neşeli bir ataklık haline geliyor. Dünyevi maddi insan önce kendinden utanır. Daha yüksek açık bir noktaya tırmanıp ceketimi bayrak yapacağım. Bu denemenin pratik bir değeri yok. Gabriel böylece kendi kendini aldatıyor. Aşağı doğru değil, yukarıya çekiliyor. Şimdi doğal olarak şöyle düşünmekte. Neyle yaşayacağım? Kaputunun ceplerini yokluyor. 3 küçük beyaz fırancala ve 2 paket çikolata. Hepsi bu. Resmi kıyafetinin ceplerinde doğru dürüst bir şey bulamıyor. Damlacık haritası, birkaç eski mektup ve notlar, boş bir sigara paketi, bir de Rıfat Bereket Ağa'nın Yunanca yazılı sikkesi. İnce altın sikkeyi almak için tekrar villaya dönmüş olduğunu anımsıyor aniden. Keşke bunu yapmamış olsaydı. Şimdi sanki bu uğursuz muskayı son anda atmak zorundaymış gibi geliyor. Bunu yapmıyor, tersine üstündeki yazıyı düşünerek sikkeyi yeniden cebine koyuyor. Bagration savunmanın ilk günlerinde bile kendisini böyle sağlıklı ve güçlü hissetmemişti. Bacaklarında yorgunluğun izi bile yok. Dizleri çok hareketli, kalbi çarpmıyor. Nasıl olduğunu bilemeden denizden çok yukarıda bulunan serbest noktaya vardı. Paltosunu başının üstünde geniş daireler çizerek sallamak için kaya çıkıntısının üzerine sıçrıyor. Ama başlar başlamaz yeniden indiriyor kollarını. Ve aynı anda ilk kez şimşek gibi açık bir şeyin farkına varıyor. Aslında gemiler tarafından görülmeyi hiç istemiyor. İçinde bulunduğu durum uğursuz bir rastlantı olmaktan çok sadece Tanrı'nın değil, aynı zamanda kendisinin de aldığı derin bir karar. Nasıl bir şey bu? İçinde mantık ve duygu düzensizliğinden iz bile yok. Ruhu ne kadar sakinse mantığı o kadar açık. Hatta ona öyle geliyor ki uzun süren boğuk bir uyuşukluk ancak şimdi terk ediyor kendisini. İçindeki her şey şimdiye kadar bilinmeyen bir bilincin gücüyle çözümlenmek istiyor. Deniz manzarasını terk ediyor. Hafiflemiş bedeniyle geniş adımlar atarak kaya duvarları, su yolları ve geçitler arasından taş ve tahta parçalarıyla işaretlenmiş bir zigzagdan başka bir şey olmayan bozuk patikadan yukarıya çıkıyor salınarak. Fakat Gabriel'in içindeki açlık duyularını da öylesine etkiliyor ki ne yol işaretlerine ne de tehlikelere dikkat ediyor. Yaşamın bu noktasında ne yükselebileceğini ne de düşünülebileceğini biliyor. Kavrayışı nabzı gibi düzenli çalışmakta. Bu yolda kendisine verdiği gururun hesabı bu. Demek bu sabah denizden mucize gümbür dediğinde neredeyse hayal kırıklığına uğramış olması bu yüzdendi. Demek ekselans Musa da halkının ve dolayısıyla onun da İskenderiye ya da Port Said'de karaya çıkarılacağını bildirdiğinde içi aşılması zor bir huzursuzlukla bu yüzden dolmuştu. Bu anı şiddetle arzulamasının tohumu o huzursuzluktaydı. Genel kurtuluşun o ilk anında hemen kendisi için yaşama yeniden dönüşün olmadığını sezmişti. Çünkü bu 40 gün içinde ortaya çıkmış olan gerçek, Gabriel Bagratya'nın gerçekten kurtarılması gerekiyordu. Port Said veya İskenderiye, Ermeni göçmenler için barakalarla dolu bir kamp. Musa Dağı'nın yerine daha dar, daha alçak bir ağıl. Verilmiş bu yüce karardan Tanrı'nın yeni bir lütfunu bekleyecekleri yeni bir köleliğe düşmek. Neden? Hekim Bedros'un eski bir sözü çınlıyor kulaklarında. Ermeni olmak bir olanaksızlıktır. Çok doğru. Ama olanaksızlıklar Gabriel Bagratyan için sona erdi artık. Tek olanaklı şey içini anlatılmaz bir güvenle dolduruyor. Kendi kanının kaderini paylaştı. Halkının mücadelesini yürüttü. Ama yeni Gabriel kandan başka bir şey değil mi? Yeni Gabriel bir Ermeni'den daha öte bir şey değil mi? Eskiden kendisini haksız yere soyut insan olarak, birey olarak hissetmişti. Ama gerçekten öyle olabilmek için önce topluluğun o ağılından geçmek zorundaydı. İşte buydu. O nedenle kendisini böyle ölçüsüz özgür hissediyordu. Kozmik inziva yeri bu sabah duyduğu özlem. İşte daha önce hiçbir ölümlünün bulamadığı bulundu. Her soluk alış en coşkun bağımsızlık içinde mest oluyor. Gemiler uzaklaşmakta. Gabriel yeni yaratılmış gibi bomboş uzanan Musa Dağı'nın bu kayalık yamacında kalıyor. Sadece ikisi var, Tanrı ve Gabriel Bagratyan. Ve Gabriel Bagratyan Tanrı'nın lütfu nedeniyle bütün insanlardan, bütün halklardan daha gerçek. Gururun doruğundayken hafif bir zaafa düşüyor. Kadınlar? Kadınların olduğu yerde erkeklerin işlediği suç da vardır. Gabriel bugün hasta taşıyıcılarının mola verdiği ve İskuin'in gözlerinin vedadan söz ettiği o yumuşak dağ basamağına varmıştı. Ama İskuin'i değil, tafta elbisesi içindeki Juliet'i görüyor. Onun hali ne olacak? Gabriel bir an durup denize bakıyor. Gemiler çok yavaş yol almakta. Hala yüksek deniz yüzeyinin ortasına bile gelemediler. Ceketini sallasa adamlar onu belki hala görebileceklerdi. Ama kafası başka bir soruyla meşgul. Juliet özgür olacak. O zaman Fransız vatandaşlığını yeniden elde etmesi daha da kolaylaşır. Kendisinin kayıp olduğu anlaşıldığında amiral ve bütün dünya onu sevgiyle benimseyecek. Bu açık düşünce özgürlüğünü daha da artırıyor. Şimdi patika, orman ve çalılığa varmadan önce kayalık bir bayır boyunca daha temkinli, başı hafif öne eğik yürüyor. Birden irkildiğinde yine iki dönemeci geride bıraktığını fark ediyor. Bu mümkün mü? İskui dağda kalmak, onun yanında olmak için son anda gerçekten bir yere mi saklanmıştı? Sonraki saniyeler boyunca bu hiç de aşırı bir fantazi olarak görünmüyor. Hatta duyuları buna içten gelen bir ateşle inanmakta. Çünkü İskui'nin adımlarını duyuyor arkasında. Topuklarının sivri tanıdık sesinin yankısını ayırt edebiliyor. Nerede olacağız kız kardeşim, sen ve ben? İskui sözünü gerçekleştirdi, senin yanında. Çevresine bakmıyor. Epeyce bir süre yürüdükten sonra duruyor. İskui'nin hafif düzenli adımları kaçınılmaz biçimde arkasında. Gittikçe daha açık tırmanan bir kadın yürüyüşü bu. Yol hışırdıyor, yerler gıcırdıyor, yanlarından taşlar yuvarlanıyor. Gabriel bekliyor. İskui artık onunla olmalıydı. Ama adım hep aynı uzaklıkta, hep aynı yakınlıkta ses veriyor. Nihayet İskui'nin adımlarının dışarıda değil, kendi içinde olduğunu hissediyor. Eli bedeninden aşağıya kayıp cep saatini yakalıyor. Saati çıkardığında tikleme o kadar yükseliyor ki artık bir kadın adımına değil, ufak bir çekicin inatla taşlara vuruşuna benziyor. Yalnızlık sesleri abartıyor. Yoksa bu yaşamın yükselişiyle birlikte yükselen Gabriel'in kişisel zamanı mı? En son gerçekliğin gölgesi uzaklaşana dek saati elinde tutuyor. Az önceki uyku sıradan bir uyku değildi. Bu uyku kararını yerine getirmesi için zaafa düşmemesine yardımcı olmak amacıyla öngörülmüştü. O olmaksızın gerilerdi. Ama Tanrı Gabriel için başka bir şey tasarlamıştı. Ne zamandı? Bir kuruntu mu? Yoksa bu sözcükleri gerçekten söyledi mi? Bir süredir Tanrı'nın benim için bir şeyler tasarladığını kesinlikle hissediyorum. Şimdi bu tasarıyı tüm derinliğiyle biliyor. Artık onu saran sadece özgürlük ve neşeli bir ataklık değil. Hayır, yepyeni bir şeyin hücumuna uğruyor varlığı. Doğaüstü, ilişkin sevinci, manevi ışık. Yaşamı yönetiliyor, o nedenle de güvencede. Hafif açılmış kollarıyla yolu hissetmeksizin yürümeye devam ediyor. Önünde kaya açıklığı var. Deniz ufku gittikçe daha yükseliyor. Filo leylek uçuşuna benzer üçgen biçiminde yavaş yavaş uzaklaşmakta. Ne var ki Gabriel gemileri gözetlemiyor artık. Mavisi gittikçe koyu altın rengine dönen öğle sonrası gökyüzüne bakıyor. Şimdi Tanrı'yı sadece çocukken inandığı gibi güçlü biliyor. Boşluk gittikçe daha fazla kubbeleniyor. Artık orası soğuk astronomik uzay değil, kabul edilişin yeridir. Yol son yükseltide yitiyor. Gabriel hissetmiyor bunu. Hala kolları hafif açık gölgeli gökyüzüne bakmakta. Attığı her adımla kurban veriyor. Ama yukarısı da hareketsiz değil. Orada da özverili bir teveccüh karşılıyor Bagratyan'ı. Mersin ve katmerli zakkum ağaçlarını boydan boya geçiyor. Daha sonraki saatleri, geceyi, güvenli bir sığınak bulmayı düşünmesi gerekmez miydi? Çünkü şu an yaşadığı gibi hiçbir ölümlü insan gün batımından sonra yaşayamaz. İçinde hiçbir şey soru sormuyor. Ayakları alışılmış yollardan taşıyor onu. Üç çadır mevkii. Çadırlar yalnızca su geçirmez değil, ateşe de dayanıklı malzemeden yapıldığı için alevlere direndiler. Yangının içlerinde bile hiç şansı yoktu. Yataklar sapasağlam. Juliet'in çadırının yanından durmaksızın geçiyor. Kent çukuruna girmeden kararsızlık içinde duruyor. Bir şey onu kuzeye, büyük mevziye, eserine çekiyor. Ama sonra diğer yöne, topların bulunduğu tepeye yöneliyor. Belki de donanma piyadelerinin topları havaya uçurmayı başarıp başaramadıklarını merak ediyor biraz. Kent çukurlarıyla topların bulunduğu tepe arasında büyük mezarlık var. 400 mezar bu cılız toprakta yer bulabildi. İlk zamanlar ölenlerin mezarları, üzerlerinde siyah yazıların yer aldığı, şekilsiz kireç kütleleriyle belirtilmiş, sonrakilerin üzerinde artık sadece yazısız tahta ağaçlar var. Gabriel Stepan'ın yanına gidiyor. Toprak yeni kazılmış. Onu ne zaman getirmişlerdi? 30. günde ve bugün 41. gün. Ya o, burada yukarıda uyurken ne zaman yakalamıştı beni? Bu kez ben onu şaşırtıyorum işte. Ve o zamanki gibi Musa Dağı'da yalnızız. Gabriel yerinden kıpırdamıyor ama sadece Stepan'ı değil, savaş zamanında yaşanan yüzlerce olayı düşünmekte. İçindeki büyük sükuneti hiçbir şey bozmuyor. Güneşin battığını bile fark etmiyor. Birdenbire soğuk ve karanlık bastırmış, dalgınlığından silkeleniyor. O neydi? Çeşitli tonlarda 5 gemi sireni, karma karışık, tehditkar, uzun fakat sonsuz uzak. Gabriel paltosunu yerden hızla alıyor. Yokluğumu keşfettiler. Şimdi beni çağırıyorlar. Kayalık taraçaya bir ateş yakmalı. Belki... Yaşam kıyameti koparıyor içinde. Ama ilk adımda geri irkiliyor. Yerde sürünerek yarım çember halinde yaklaşan bir şey var. Vahşi köpekler mi? Ama karanlıkta gözleri parlamıyor. Sürünen yarım çember 10 adım uzaklıkta donuyor. Gabriel sanki bir şey fark etmemiş gibi havaya bakıyor. Sonra bir adım geri atıp Stepan'ın mezar tümseyinin ardına siniyor hemen. Ama aniden o taraftan şimşekler çakıyor. 1, 2, 3 kez. Gabriel Bagratyan'ın şansı vardı. Atılan ikinci kurşun şakağını parçalamıştı. Tümseyin üstündeki tahtaya tutunup düşerken onu da sürükledi. Oğlunun mezarındaki haç yüreğinin üstündeydi şimdi.
Kitabın sonu. 12 Eylül 2009.
Sayfa 797.